Ayrım 12.
Kanuni Sultan Süleyman'ın zarif veziri İbrahim Paşa, ki o zamanlar makbul İbrahim Paşa'ydı, bu dinden mitolojide üç güzeller diye bilinen bir heykel grubu getirmişti. Bu heykeli kendi taş sarayının önüne diktirmesi dedikodu ve ayaklanmayı mucip olmuştu. Zamanın şairi Figani, muhtemelen Firdevsi'nin Gazneli Mahmud için yazdığı, Gazneli Mahmud'un bir adı da İbrahim'di, şiiri İbrahim Paşa'ya göre değiştirerek hadi intihal diyelim bir beyit ortaya çıkarmıştı. Dünyaya iki İbrahim geldi, biri put kırdı, biri put dikti. Bu beyit makbul İbrahim Paşa'yı çileden çıkarmıştır. Galiba Figani'nin ölümüne sebep budur. 16. asırdaki Üç Güzeller heykel grubu bizim bildiğimiz bir Müslüman şehrinin meydanına dikilen tek heykeldi. Saraylarda bu tip heykeller vardı. Mesela Halife Hişam'ın zamanında İriha'da, bugünkü Hişam Sarayı'nda, Şam Sarayı'nda bu gibi heykel ve mozaikler vardı. Saraylardan başka yerlerde de vardı ama meydana dikilen bu heykelden sonra bir daha 20. yüzyıla kadar böyle bir deney yaşanmayacaktı. Çok ilginç bir biçimde İbrahim Paşa Sarayı'nın niteliği bugün tartışılmaktadır. Bu mehterhane, yani tablo ve sancakların özenle saklanıp muhafaza edildiği bir taş bina mıdır, yoksa İbrahim Paşa'nın sarayı mıdır? Her halükarda zamanlı padişahın gazabına uğrayıp katledilen ve bundan dolayı makbulü maktula çevrilen Maktul İbrahim Paşa diye anılan bu ünlü sadrazamın sarayı olmak ihtimali kuvvetlidir ve bugün Avrupa camiasının, Avrupa coğrafyasının en dikkate değer müzelerinden biridir. Zamanla bilhassa başındaki yöneticilerin, Sayın Doktor Nazan Ölçer'in ve arkadaşlarının gayretiyle de burada son derece ilginç sergiler tertiplenmektedir. Sultanahmet, Sultanahmetliğini 19. asırda da devam ettirmektedir. Kaiser Wilhelm'ın İstanbul'u ziyaret hatırası olarak biraz kozmopolit bir tarzda inşa edilen, daha doğrusu o zamanki Almanya ve Alman çevresinde makbul olan Bizantino-Morik denen sistemde yapılan çeşme, meydana yakışan bir abide değildir. Sanatsal zevkten ziyade siyasi görüş, korku ve zaruret icabı oraya yapılmıştır. Az ötedeki Sultanahmet çeşmesiyle hiç yakışmayacak bir kabalık içindedir. Yine bu meydanda 19. yüzyılın eserleri olan bugünkü Marmara Üniversitesi'nin rektörlüğü, ki eski ticaret nezaretidir, ve Defteri Hakani Nezareti dediğimiz Tapu Kadastro Umumi Müdüriyeti imparatorluğun yeni binalarıdır. Bunlar Sultanahmet'in yeni komşularıdır. Bir ara tamamıyla ahşap binalar ve mahallelerle çevrili olan Sultanahmet bugün betonlaşma tehlikesi altındadır. Bu büyük tehlike meydanın turizm dolayısıyla önem kazanması ve bir takım açık gözlü tarafından usulsüz yükselen binaların ahşap bir tabakayla kaplanmasıyla estetikçilerin, zevk zarafet sahiplerinin ve tarihçilerin gözünden saklanmaya çalışılmaktadır. Sultanahmet her metrekaresinin değerlendirilmesi, gözlemlenmesi gereken bir yerdir. Sultanahmet'in sınırları aşağıda Cağaloğlu'ndan başlar, denize kadar uzanır. Batı tarafında da en azından Divan Yolu üzerinden Beyazıt'a kadar devam eder. Bu çevrede kötü yapılaşmayı, yoğun trafiği doğuracak bir takım iş yerlerinin bulunması, bu eşsiz ve emsalsiz adeta Avrupa kıtasının en güzel açık hava salonu için bir tehlikedir. Bunun önünün alınması gerekir çünkü bütün Avrupa'da ne Venedik'teki San Marco, ne Paris'teki Concorde, ne de Roma'daki San Pietro meydanı bu meydan kadar orijinal ve 1500 yıllık tarihin en iyi örneklerini barındıran bir mahal olamaz. Osmanlı idari sisteminde bağımsız eyaletler. Osmanlı İmparatorluğu tarihteki 3. Roma diyoruz. Bunun sınırları aşağı yukarı kendinden evvelki iki Roma ile, bilhassa Bizans denen ikincisi ile çok benzeşir, fakat görüldüğü gibi çok geniş bir alandadır. Genellikle bu imparatorluğun Fas sınırlarından, doğuda Basra körfezine, kuzeyde Ukrayna steplerinden, güneyde bugün söylendiği gibi Habeşistan değil de Somali'ye ve Eritre'ye kadar uzandığını, Tuna Havzası'nı bugünkü Macaristan mansabından aldığını ve Mezopotamya'da Fırat'a kadar uzandığını tekrarlarız. Tekrarlarız da bu geniş alandaki eyalet sisteminin nasıl olduğu ne okul kitaplarında ne de akademik dünyadaki araştırmalarda fazla ele alınır. Birinci kategori eyaletlerde merkezli hükümete çok sıkı sıkıya bağlı olarak tayin edilen zabitan ve memurların tımar sistemiyle adeta bir nevi kontrol altına alındığı ve dirlik düzeniyle de adeta yeksenak iktisadi ekonomik bir mekanizmanın tarıma bağlı kurulduğu bellidir. Burası Orta Anadolu'daki bir eyaleti diyelim. Sivas yani Rum eyaleti ile Karaman'ı yani Konya ve Rumeli'deki bir dönemin Bulgaristan'ını içerirdi. Gede Temeşvar ve Budin eyaleti arasında ki bugünkü Macaristan'dır sistem itibariyle çok farklılık olamaz. Osmanlı idari sisteminde ve imparatorluğun hayatında çok önemli rolü olan ikinci bir kategori daha vardır. Bunlar doğrudan doğruya eyaleti mümtazde dediğimiz bir çeşit otonom seçkin eyaletlerdir. Hangileridir bunlar? Kırım Hanlığı, bugünkü Romanya'nın batısını teşkil eden o zamanlar yoğun Macarca konuşulan Macar ülkesi Erdel Krallığı veya bizim Erdel Beyliği dediğimiz yer, Eflak yani Vlahlar ülkesi ve nihayet bugünkü Moldova Cumhuriyeti'ni oluşturan Boğdan eyaletidir. Kırım Hanlığı hiç şüphesiz ki Kafkasya'nın bir kısmını yani batı tarafını alan Kuban Kazaklarının da yaşadığı ama esas itibariyle Kafkas eyaletlerinin doğrudan doğruya batı kısmını Ukrayna'nın güney kısımlarına içine alan yerdir. Bu yarı müstakil Kırım Hanlığı esas itibariyle Kırım Yarımadası üzerinde bulunmakla birlikte Yarımada'nın bir önemli kısmı Kırım Hanlığı'nın değildir. Doğrudan merkeze bağlıdır. Merkeze bağlı bu yere Kefe Sancağı diyoruz ama bugünkü Kefe'nin dışında Kırım'ın aşağı yukarı ta Sudak'a, Yalta'ya kadar uzanan ve kuzeyde de Azak Denizi'ne ulaşan kısmını içerir. Güney eyaletlerine indiğimiz zaman koskoca Mısır kıtası çok ilginç statüde bir beylerbeyliktir ve tabii Hicaz'da önemli konumu dolayısıyla Osmanlı idaresinin kendine özgü bir protokolle idare ettiği bir bölgedir. Her şeyden evvel şunu söylemek gerekir. Hicaz bölgesi yani Mekke ve Medine'nin etrafındaki bölge Osmanlı Devleti'ne öbür eyaletlerin aksine hiçbir gelir getirmez. Burası aksine büyük masraflara sebep olur. Bazı halde bu bölgede bir türbenin etrafını çevirmek veyahut hacılar için bir su yolunu, bir çeşmeyi tesis veya tamir etmek o kadar zordur ki yerli ustalar yetişmediğinden oraya inşaat malzemesi ve usta sevk edilir ve batıdaki bir iskelenin tüm yıllık gümrük geliri buna harcanır. Yine aynı şekilde Mekke ve Medine halkının bir ölçüde refahını tesis etmek, buralardaki konaklama tesislerinin tamir veya yapımını harcamak için Mısır eyaleti gibi zengin bir bölgenin bir kısım parası buraya verilir. Bu bir reprezentasyon yani temsildir. Modern devletlerin de bu gibi harcamaları vardır çünkü burada iktisadi düşünmekten çok siyasi düşünülür. Zira Osmanlı İmparatorluğu Hicaz bölgesindeki hakimiyetine çok önem vermiştir. O kadar ki devletin cihan devleti vasfına sahip olduğu 16. asırda Yavuz Sultan Selim Han gibi buraları fetheden bir padişah Halife ünvanından çok Hadimül Haremeynü Şerefeyn ünvanını yani Mekke ve Medine'nin iki haremin hizmetkarı olmayı tercih etmiş. Bu ünvan hutbede okunur ve öyle dua edilir. Osmanlı padişahı için bu Hadimül Haremeynü Şerefeyn batıda da çok önemli üzerinde düşünülen bir kuruma kustodiyaya tekabül etmektedir. Hepimizin bildiği gibi Batı'nın Hristiyan devletleri gerçi çok kısa bir süre ellerinde tutabilmişlerdir ama Kudüs bölgesinin kustodyasını yani hizmet ve muhafazasını ellerinde tutmayı bir şeref, bir onur, mistik ve karizmatik bir misyon gibi yorumlamışlardır. Bunu da böyle anlamak lazımdır. Medine hepimizin bildiği gibi o tarihlerde birkaç bin nüfuslu, iktisadi kaynakları çok kıt bir eyalet şehridir. İkincisi de hiç şüphe yok ki bütün İslamiyet'in merkezi Mekke-i Mükerreme'dir. Medine ve Mekke'deki Sancak Bey'i rütbesindeki görevlilere Sancak Bey'i denmez. Bunlara Şeyhül Medine gibi ünvanlar verilir. Yine aynı şekilde buraya tayin edilen kadıların hiçbirisine küçük bir rütbe verilmez. Haremeyn Mevleviyeti dediğimiz Mekke ve Medine kadılıkları protokolde son derecede üstün bir noktadadır. Yani Mekke ve Medine kadılığı yapmayanın İstanbul kadısı, payitaht kadısı olması pek istisnaidir. Buralardaki memuriyetlerin hepsi son derecede yüksek rütbededir ve isimler de öyledir. Hatta Mekke-i Mükerreme'de Zemzem Kuyusu'nun eminliğiyle idaresiyle görevli olanlar bile ilmiyenin çok üst rütbelerinde yer alan memurlardır. Mekke ve Medine yani Hicaz 19. yüzyıl sonuna hatta imparatorluk yıkılına kadar bu vasfını korumuştur. O kadar ki çok önem verilen bu kıta için Sultan II. Abdülhamit Han, Şam'dan başlamak üzere Medine'ye kadar uzanan bir demir yolunu ön planda Türk mühendislerine tabi Türk işçilerine yaptırmış ve bu inşaat bizim teknik tarihimizde aşama kat ettirici, itici bir rol oynamıştır. Sermayesi ise tamamen Osmanlı İmparatorluğu ve İmparatorluk dışındaki Müslümanların verdiği bağışlarla ileri gelmektedir. Hatta bunun içinde bir Hicaz madalyası da ihdas edilmiştir. Fahrettin Paşa mütarekeden sonra daha 5 ay kadar Medine'yi Arap ve İngilizlere karşı muhafaza etmiş ve buraya gönderilen hazine gibi kutsal emanetleri de geri göndermeyi başarabilmiştir. Güneyde imparatorun zenginliğini ama zenginliğinden çok asıl ihtişamını ve denizler üzerindeki kontrolünü sağlayan bir bölge hiç şüphe yok ki Mısır'dır. Mısır, Roma İmparatorluğu'nun göğsündeki zinettir. Onsuz ne Roma ne Bizans İmparatorluğu olabilmiştir. Bizans Mısır'ı kaybettikten sonra çok çabuk gerilemiştir ve Osmanlı İmparatorluğu içinde Mısır bu önemdedir. Mısır evvela bir tahıl hazinesidir. Saniyen etrafı kontrol eden bir bölgedir. Üçüncüsü tabii ki maliyeye bir katkısı vardır. Jül Sezar tarafından Mısır'ın alınması ile Roma İmparatorluğu'nun gerçek bir devlet mesabesine ulaştığını ve Jül Sezar'ın oradaki mali sistemi, vergilendirme sistemini öğrenmesiyle Roma hazinesinde teşekkül ettiğini tarihçiler tekrarlar. Yavuz Sultan Selim Han Ridaniye zaferinden sonra 1517 Nisan'ında bu kıtayı yani Mısır'ı bir beylerbeylik olarak teşkilatlandırmış ve merkezde bağlamıştır. Aslında burada çok ilginç bir yol güdülmüştür. 17 sancaktan oluşan bu zengin eyalette 3 eyalet yani İskenderiye, Dimyat ve Raşit ki Damietta ve Rosetta der Avrupalılar, donanmanın selameti, üsleri bulunması, geliri ve tahıl varidatını temin etmesi ve kontrol bölgesi olması dolayısıyla Mısır Beylerbeyliğine değil Akdeniz adalarına tabidir. Yani Kaptan Paşa'nın gelir kaynaklarına dahildir. Bunun dışındaki 14 eyaletin başında Yavuz Sultan Selim Han kanunnamesiyle yerel Memlük beyleri bırakılmıştır. Bunların Türkçe bilmesi de şart koşulmuştur. Zaten bir kısmı Türk, bir kısmı Çerkez asıllıdır. Bu beylerin başına vezir rütbesinde beylerbeyi payeli bir Mısır defterdarı tayin edilmektedir. Defterdar Osmanlı maliyesinde önemli bir memurdur. Defterdarın hesap kitaptan çok iyi anlaması, kaynakları kontrol etmesi gerekir. Mısır kadısı ayrı bir öneme sahip bir memurdur ve Mısır kadılığı ayrı bir silkin başında yer alır. Çünkü Mısır ahalisi genellikle Maliki mezhebinden olup çok azı Hanefi olan bir gruptur. Buradaki yerel kadılar üzerinde hakimiyet kurabilen biri olması lazımdır. Mısır Beylerbeyi de buradan topladığı varidatı Mısır'a harcamakla mükelleftir. Onun için Mısır'da bir hayli Osmanlı eseri vardır. Maktu bir miktar, belirli bir miktar Mısır hazinesi diye İstanbul'a yollanır ki bu Cibi Hümayun hazinesidir yani padişahın kendi şahsi harçlığıdır. Tabii ki bu Mısır'ın işgaline kadar devam etmiştir ama hepimizin bildiği gibi 1. Dünya Harbi çıkıp İngiltere Mısır'ı resmen ilhak edene ve Mısır hidivi olan Abbas Hilmi Paşa'yı tahttan indirip onun yerine Sultan Kamil'i ve nihayet hanedanın öbür kolundan Kral Fuat'ı tahta oturtana kadar Mısır Osmanlı hükümetine tabidir. Mehmet Ali Paşa olayından sonra da Mısır'ın başındaki yarı müstakil valilere hidiv yani kral naibi denmektedir. Bu hidiv ünvanı çok önemlidir. Mısır zengin bir kıtadır. Zenginliği dolayısıyla 19. yüzyıl Mısır'ı Osmanlı İmparatorluğu'nda payitahta bile görülmeyen bir zenginlik ve burjuva hayatı sergilemektedir. Klasik dönemlerde Mısır bu zenginliğe binaen Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir noktadır. Her sene hac yollarını kontrolle görevli bir eyalettir. Süveyş'te oturan hac görevlisine Mısır Emirül Haccı denir. Tıpkı Şam Beylerbeyi'nin yani Şam valisi Suriye valisi olan Beylerbeyi'nin de Emirül Hac ünvanını taşıması gibi. Demek ki bu bölgedeki hac işleri buradan idare edilmektedir. Fazladan da Mısır varidatından 24 milyon akçe kadar çok önemli bir meblağ Mekke ve Medine'nin masraflarına ayrılır. Aksi takdirde Mısır tahılı ve pirinci olmasa Hicaz ahalisi aç kalırdı. Mısır bir salyanı eyaletidir, yani yıllık ödeyen eyalettir. Diğer önemli eyaletler de bugünkü Balkanlar ve haliyle Orta Avrupa'ya uzanan Eflak Boğdan yani modern Romanya'yı meydana getiren iki beylik, bugünkü Romanya'nın içinde bulunan ama aslen bir Macar toprağı ve devleti olan Erdel ve nihayet Kırım Hanlığı'dır. Bugünkü Romanya ve Romanya'yı oluşturan Eflak ve Boğdan üzerinde durmalıyız. İmtiyazlı eyaletler statüsünü icat edip bu eyaletleri teşkilatlandıran, imparatorluğun gerçek kurucusu diye adlandırılan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Romanya'nın bugünkü güneyi yani Bükreş ve Targoviş'te etrafında oluşan kısım Eflak'tır. Eflak, ulahlar ülkesi demektir. Bugünkü Moldova Cumhuriyeti'ni oluşturan ve önce Suceava, sonra Yaş şehri etrafında oluşan beylik de Boğdan Beyliği'dir. Şüphesiz ki bu iki beylik birbirine çok yakın iki şive konuşurlar, buna biz Romence diyoruz. Avrupa'da eski Latin diline en yakın dil de Romencedir. Osmanlı fethinden önce Boğdan Polonya'ya, Eflak'ta Macar Krallığı'na tabii iki önemsiz devletçik iken, Osmanlı hakimiyetinden sonra yarı müstakil bir devlet olup yerli boyarlardan yani boyar reisleri dediğimiz yerli aristokratlardan tayin edilen ve değiştirilen iki voyvodanın idaresine verilmişlerdi. Bu çok önemlidir. Rumen ulusunun kültürü ve tarihi bağımsızlığı açısından bu rejimin fevkalade önemi vardır. Nitekim hariciye nazırlığı da yapmış olan tanınmış Romanyalı tarihçi Nicolae Iorga, Osmanlı hakimiyetinin Slav ve Germen denizi ortasında kaybolacak bir Latin halkı tarihteki yoluna devam ettirdiğini ve Romen halkının varlığını bu hakimiyete borçlu olduğunu söyler. Burada Konstantin Brandstiveru gibi Slavyan Grek Akademisi'ni kuran önemli bir voyvoda sayesinde bir nevi Hellenik ve Latin Rönesansı da Osmanlı idaresine muvaffak olmuştur. 1711'den daha evvel İstanbul'da rehin olarak bulunan Boğdan Prensi Dimitri Kantemir maalesef Çar Büyük Petro'nun tarafında Osmanlılara karşı savaşmaya girişince bu ihanetin bedeli ödendi ve bu iki eyalete Fenerli Rum beyler tayin edildi. İlk Fenerli Voyvodolar da İstanbul'dayken Boğdan Prensi Dimitri Kantemir ile ahbaplık eden Mavrokordaka kardeşlerdir. Bu dönemde Romanya'nın çağdaş kültürü hayli inkişaf etmiştir. 1859'da daha fazla özerklik verilen bu iki devletçik doğrudan doğruya birleştirilerek bir nevi müstakil Roman prensliği ortaya çıkmıştır. Merkez Bükreş'tir ama artık prens kral gibidir ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile de Romanya'nın Rusya Çarı 2. Aleksandr ile müttefik olduğu görülmektedir. Klasik Osmanlı devrinde bu eyaletler belirli sayıda asker yollarlar, Avrupa savaşları sırasında belirli yıllıklarını öderlerdi. Bunun dışında İstanbul gibi büyük bir payitahtın beslenmesi için gereken kasaplık hayvan, bilhassa koyun buradan temin edilirdi ve gene Dobruca'nın buğdayı da buralarda mecburi tekenler sayesinde seçilen müteahhitlere devredilirdi. Bunu temin edemeyen bir voyvodanın idareye devam etmesi mümkün değildi. Görüldüğü gibi kuzeyde Fatih'in tespit ettiği bu iki yarı müstakil hükümet ile bugün Balkanlar'da aslında Türkiye'nin devamlı müttefiki ve ruhen yakını olan iki devlet ortaya çıkmıştır. Bunların dışında Dubrovnik, Erdel, Kırım Hanlığı ve Kafkaslar'da Kumuk Şamhallığı gibi kabileleri yöneten müstakil idareler vardır ki bu yarı müstakillik Osmanlı idaresinin askeri ve dış politikada katiyen taviz vermediği bir büyük birliği getirir, bir imparatorluk yapısını oluşturur. Asarı Atika. Hiç şüphesiz ki bizim kültür hayatımızda en önemli meselelerden biri Türkiye'nin Asarı Atika yani eski eserler ve harabeler konusundaki zenginliğidir. Şunun üzerinde önemli durmalıyız. Türkiye yeryüzünde yoğunluğu itibariyle eski eserler barındıran en zengin ülkelerden biridir. Bugün herhalde Çin'de yapılan kazılar inanılmayacak zenginlikleri ortaya çıkarıyor. İtalya ve Mısır için de aynı şey söz konusu. Ama Türkiye eski eserlerin yoğunluğu yanında bu zengin ülkelerin içinde bilhassa renkliliği bakımından birinci ülke gelir. Yani aşağı yukarı M.Ö. 8000'lere uzanan Neolitik, Cilalı Taş Devri dediğimiz medeniyet safhasında Türkiye topraklarında yerleşmeler oluşmuştur. Bunların en önemlisinin Çatalhöyük olduğu ve bu kazının bütün herkesin çok ilgisini çektiğini biliyoruz. Bizzat Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi de buradan çıkan zenginlikleri barındıran ve teşhir eden önemli bir merkezdir. Türkiye asıl bronz devrinden itibaren ve yazının kullanılmaya başladığı M.Ö. 2000'den sonra hem tarihi malzeme hem arkeolojik malzeme olarak büyük bir zenginliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu zenginliklerde renk çok önemlidir. Birbirine zıtlık teşkil edecek derecede renkler barındıran medeniyetler bu topraklardadır. Yunan klasik çağının, Helenizmin ve Roma çağının getirdiği zenginlikler bellidir. Nihayet Türkiye, Bizans İmparatorluğu'nun merkezidir. Selçuklu medeniyeti buradadır. Doğu Anadolu'da çok enteresan Gürcü ve Ermeni kalıntıları vardır. Asıl önemlisi Beylikler Devri dediğimiz dönemdir ve 21. yüzyıla kadar uzanan çok uzun bir Türkiye tarihi söz konusudur. En yoğun ve en önemli devir bu 1000 yıldır. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bu cihan şümul sentezinin en önemli parçaları yine bu topraklardadır. Sadece ibadethaneler, ticarethaneler, kervansaray, bedesten gibi eserlerle değil, hayatın her safhasını teşkil eden eserlerle, mezarlıklarla bile Türkiye çok zengin bir topraktır ve bu zenginlik de hiç şüphesiz ki çok büyük sorunlar yaratmaktadır. Tarih bilincimiz ve eski eser bilincimizde gerçeğe uygun derecede bir zenginleşme, bir olgunlaşma olmadığı takdirde bu sorunlar büyüyecektir. Eğer yurttaşlar olarak bu zenginliklere sahip çıkarsak sorunlar azalacaktır. Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz bir konu da Osmanlı dönemi boyunca klasik çağın eserlerinden hiç kimsenin bir şey anlamadığı, bunların yok edildiği ve bu tip bir vandalizmin adeta bizim eski eser bilincimizi ve zenginliğimizi yok ettiği ve bir takım Avrupalıların bu eserlere gelip yağmalayıp söküp götürmelerinin adeta onların medeni bir hakkı ve bir medeniyet misyonu olduğu gibi bir düşüncenin sadece yurt dışında Batı Avrupa'da değil, bazen bizim aramızda da yaşamasıdır. Bu doğru değildir. Eski eserlerin korunması bir dramdır. Bir tezat teşkil eder. Çok trajik, çözülmez bir konudur. Unutmayın ki çağdaş Avrupa medeniyetini yaratan İtalya bile eski eserlerine sahip çıkamamaktadır. Çünkü yağmacı ve koleksiyoncu zihniyet karşısında maalesef bizden daha bilgili olsa da İtalya çaresizdir. Bununla baş etmek son derece güçtür. Buna karşılık daha küçük bir memleket ama tabii tarih ve milliyet bilinci son derece yüksek olan İsrail, arkeolojiyi milli bir spor haline getirdiği için kaçakçıların şerrine daha az uğramaktadır. İsrail'de eski eser kaçakçılığı asgaridir ve İsrail topraklarındaki eski eserleri ve zenginlikleri koruyabilmektedir. Hiç şüphesiz ki eski eser bilinci ve gereken entelektüel yapısı çok eskiden beri var olduğu halde tıpkı Türkiye gibi Mısır'da bugün maalesef kaçakçılığın, kaçak kazıların hedef tahtası olan ülkelerden biridir. Bundan sadece Mısır zarar görmüyor. Aynı zamanda eski Mısır medeniyeti hakkındaki bilgilerimiz de dağılıyor. Çünkü kaçakçılar ve kaçak koleksiyonları zenginleştirmeye hizmet edenler bu eserleri bilim dünyasının envanterinin dışına çıkarıyorlar. Falanın veya filanın bahçesindeki, konağındaki eseri bilim dünyası bilmez ve bazen tarih yazımı için çok değerli malzemeler bu şekilde heba olup gidebilir. International Herald Tribune'de Soren Melikian, Christie's müzayedesi gibi bir merkezde dahi şark eserlerinin ne kadar dağınık olduğunu ve mesela Firdevsi'nin dizelerini içeren Nişabur'dan bazı kaselerin nasıl parça parça gittiğini anlatır.